İnsan arkadaşını siker mi? Hop deyin, gör, arzula, elde et, alış. Bugünün şerefine hani bir anlık gelmez mi filan? Dünya istiyor, sevişelim diyor, çarpışalım diyor. Dur oğlum, yapma oğlum. Bak, bonobo maymunları bile strese girdiklerinde toplu seks yapar. Hadi beyler, sevişiyoruz. Take it till you make it. Klitorisin yeri. Yeni papanın şerefine misyoner pozisyonlarını çeşitlendirebilirsiniz. Arkadaşlar, İnce İşler Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Ünsal, size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi itinayla, en ince detaylarıyla, araştırmalardan ve kendi deneyimlerimin süzgecinden geçirip anlatmaya, gümüş sepside sunmaya devam ediyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizi hayata ve yatağa hazırlayan yegane programda yine buluştuk ya. Yine buluştuk be. Keyfiniz yerinde mi? Gördüğünüz gibi yine perdenin önündeyim ve önümde sorular var. Ama bu sefer sorular sadece cinsellikle ilgili. Hazırsanız tek tek şimdi gönderiden cevaplayarak başlıyorum. Süper. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Çayımdan bir tane çekeyim. Ya demiyorsunuz da abi, ince işler bardağım vardı eskiden, onu koy demiyorsunuz. Çanım vardı, çan çalmıyorsun artık demiyorsunuz. Lütfen bunlara dikkat edelim ya. Uyarın. Bak, getirecekti, unuttum. Baksana, böyle şeye döndü iyice ya. Dolmalı kısırlı altın gününe çevirdik yani. Biraz böyle çanlar çalalım, azıcık bir kırbaçlar, ipler, bir şeyler ya. Geliyor. Cinsel ilişkinin birlikteliğin zamanla sıradanlaşması ve ilk günkü heyecanı korumak için ne yapmalı? 3 tane soru sormuş aşamalı olarak. Bak, YKS gibi. İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz dostum? Diyor ki, cinsel ilişkinin birlikteliğin zamanla sıradanlaşmaması ve ilk günkü heyecanı korumak için ne yapmalı? Bunun cevabı çok basit. Buna hedonik uyarlanma deniyor. Dünyanın en güzel manzarasına bile baksan bir süre sonra sırtını dönüp oturmaya başlarsın. Çünkü insan beyni alışır. Gör, arzula, elde et, alış. Gör, arzula, elde et, alış. Papaz her gün pilav yemez diye de bunun atalarımız tarafından söylenmiş bir sözü vardır. Ne olur her gün pilav yersen, pilavı çok seviyor bile olsan, bir süre sonra istersin ki pilavın yanında bir şehriye olsun. Bunu şey diye söylemiyorum yani, sevgilinin yanında bir başka şehriye olsun anlamında değil yani, ama hani bir baharatı olsun. Efendime söyleyeyim, ne bileyim, bugün tereyağlı yapalım, bugün bezelyeli yapalım, kestane yapalım. Çeşit çeşit Osmanlı mutfağından bir sürü pilavımız da var. İsterseniz bakabilirsiniz şuradan filan diye. Ne alakası varsa. Olay şudur. İşin içerisine bir çeşni katmak gerekir. Tamam mı? Sırayla anlatıyorum hazırsan çeşni nasıl katılacağını. Birincisi, çeşniyi katmak için atmosferi değiştirmek. Ne yapacaksın? Her gün aynı yerde aynı şekilde sevişmeyeceksin. Aynı şekilde sevişmeyi başlatmayacaksın. Gideceksin, farklı bir yerde sevişeceksin. Gideceksin, yeni bir mekan deneyeceksin. Bir otel deneyeceksin. İkincisi, sevişme sürecini değiştireceksin. Ne yapacaksın? Direkt böyle haldır uldur sevişmeye başlamak yerine, o işte klasik böyle yokuş aşağı sevişmeye başlamak yerine ne yapacaksın? Bir yemek yiyeceksin birlikte. Karşılıklı konuşacaksın. Konuşurken birbirine seksten konu açacaksın. İşte sen nelerden hoşlanıyorsun, bunlardan mı hoşlanıyorsun, sanki ilk defa buluşuyormuşsunuz gibi. Yani konuları böyle cinselliğe doğru getireceksin. Cinselliğe getirdikten sonra orada böyle birbirinizi tahrik edici konuşmalar yapacaksın. Bu ikincisi. Üçüncüsü, güzel kıyafetler giyeceksin. Güzel kıyafetler nedir? Seksi, birbirinizi tahrik edecek. Yani öyle gri eşofmanı göte çekip üstüne böyle kırışık böyle akşam yatacağın kıyafetini giyip hadi ya böyle idareten bir sevişelim demeyeceksin de o gün sevişmeye hazır olduğunu belli edeceksin. Yani seni gördüğü zaman biri diyecek ki anda bu sevişmeye hazır. Hemen daha oradan daha insanın beyni çünkü sevişmeye başlar. Bunu yapacaksın. Ya da seks oyuncakları kullanabilirsin. Bu da illa böyle koca koca böyle sallanan, ucundan böyle alevler çıkartan vibratörler olmak zorunda değil. Bir sürü seks oyuncağı var. Rabbitler var titreşimli. Penis halkaları var. Hatta hem penis halkası hem titreşimli olan seks oyuncakları var. Onun için ayrıca da bir içerik yapalım. Efendime söyleyeyim, böyle ufak bağlama aparatları alacaksın. Belki böyle pamuklu kelepçeler alacaksın filan. Yani artık meşrebiniz neyse ona göre bir oyuncak bul ve o oyuncaklarla sevişeceksin. Yani olayın içerisine, her gün yediğin yemeğin içerisine bir baharat, bir çeşni, bir yapım süreci filan katacaksın. Böyle renklendirebilirsin. Budur. 2. Cinsel ilişki sırasında erkeği, kadını nasıl daha iyi hissettirebiliriz? Sorarak. Bu işin tek formülü sormaktır. Nasıl hissediyorsun? İyi mi? Böyle iyi mi? Şöyle iyi mi? Böyle yapsak nasıl hissedersin? Şöyle yapsak iyi hisseder misin? Ha, hoşuna gidiyor mu? Bunlar yani. Hani aksanını illa böyle yapmak zorunda değilsin. Daha böyle seksi bir tonla da söyleyebilirsin. İlla böyle hoşuna gidiyor mu gibi değil de yani daha böyle makul bir tonla da söyleyebilirsin. Hani artık şeyine göre, beyaz yakalı mı sevişiyorsunuz, artık böyle düşmanı gibi mi sevişiyorsunuz, o size kalmış yani. Ama sorarak bu işi yapmak en iyisidir her zaman ve her sevişme önce başlar. Çünkü en büyük cinsel organ tendir arkadaşlar. Tatlış tatlış dokunuşlar, tatlış tatlış böyle dokunuşlar. Efendim mesela uzun bir ön sevişme. Bunlar önemli. Böyle arabanın vitesini birden 5'e sokmayacaksınız yani. Yavaş yavaş. Hani hoşuna gidiyorsa 2, bir hafif böyle debriyaj kavradıysa 3. Öyle. Yoksa ne olur? Stop eder. Ettirmeyeceğiz. Gelelim üçüncüsüne. Öpüşme hakkında herkes farklı bir şey söylüyor. Üst dudak em, alt dudak ısır, tükürüklü kuru vesaire. Bu ne lan? Kapalı pide, açık pide, tükürüklü, kuru filan. Evet, hepsinden kuru, sulu. Hangisi daha iyi zevk verir? Teşekkürler. İnsanına göre değişir. Her öpüşmenin insana göre bir çeşidi vardır. Ama söyleyebileceğim yegane şudur ki daha böyle ilk öpüşmenin en başında insana bademcik ameliyatı yapar gibi böyle venom gibi röp diye insanın böyle küçük dilini, emercesini böyle dillerinizi içeriye kadar sokmayınız. Yapmayınız. Yavaş yavaş. Dışarıdan içeriye. Horse washing. In and out. Yani böyle bir dudak, sonra böyle hafif dudağın böyle arkası, hafif küçük ısırıklar. Öyle yani sanki insandan böyle et koparır gibi, yani ben yıllardır et yemiyorum ablacığım, protein almaya çalışıyorum der gibi değil yani. Küçük ısırıklar. Ufak ufak bakıp böyle hani test edip. Ondan sonra hafif böyle dili böyle dişin ön tarafında, arka tarafında gezdirme. Ondan sonra dilleri birbiriyle böyle dans ettirme. İşte önce biraz tango yaptırma, sonra salsa bachata. Hani öyle direkt halaya da sokmak da değil dilleri yani. Yavaş yavaş. Aşama aşama. Artık şeye göre onu anlarsınız birbirinizin. Bu böyle bir senkron işidir. Herkese göre de bir öpüşme biçimi vardır. Siz kendi öpüşme biçiminizi karşı taraflı olan o dansınıza göre yapabilirsiniz. Ama öyle direkt içeriden dışarıya değil, dışarıdan içeriye. Yavaş yavaş. Siga siga. Slowly slowly. Budur. İyi mi? Haydardım hele, çevirdiniz iyice beni ya. Belirli bir zaman diliminde karşındaki insandan yüksek derecede haz alırken belirli bir zamanda eskisi kadar istememek normal mi? Ha, bu birinci sorunun aynısı oluyor. Şunlara kalp de atayım. Bir de o insan senin normalin oluyor artık, alışıyorsun. Bravo, yakalamışsın hedonik uyarlanma. Burada da farklı düşüncelere girebiliyorsun. Bu konu hakkında görüşün nedir hocam? Farklı düşünceler nedir? Bunu detaylandırmamışsın. Uzun ilişki flört aşamasındaki düşüncelerin nedir diyor. Evliliğin bunları çözeceğine inanıyorum. Hayır, çözmez. Evlilikle cinselliğin arasında aslında çok böyle net bir korelasyon yoktur. Onu da söyleyeyim. Yani evlendik mi biz cinsellikle ilgili sorunu çözeriz ya. Evlilik güven problemini çözer. Güven problemi cinsellikle ilgili problemin bir kısmını çözebilir. Hani artık birbirimize güveniyoruz. Artık sadece birbirimize aitiz. O yüzden de hunharca sevişebiliriz güdüsü bir süre gelebilir. Ama cinsellikle ilgili sorunu kökünden çözmez evlilik. Evlilik hukuki bir meseledir. Nikah memuruyla ilgili bir konudur. Eşi dostu akrabaya çağırıp biz artık birlikteyiz demeni, beyan etmenin modern yöntemidir. Evlilik budur. Hukuki şekilde güven problemini çözer. Beraberce iş kurabilirsiniz. Ne bileyim, beraberce hayatta yol alabilirsiniz. Bunları çözer. Cinsellikle ilgili olan problemlerinizi çözecek şey cinselliği her seferinde yeniden keşfetmektir. Birbirinize olan merak duygusunu kaybetmezseniz insanın başına ne gelirse ya meraktan ya da işte o merak duygusunu kaybetmemekten gelir arkadaşlar. Dolayısıyla hep birbirinize karşı merakınız olsun. Cinselliğe karşı bir merakınız olsun. Keşfetmeye dair bir hissiniz, hevesiniz olsun. Sürekli aynı şeyleri tekrarlamayın. Ne yapın? Her seferinde başka bir yol deneyin. Birbirinizle cinselliği konuşun. Açık iletişim kurun. Birbirinizle cinselliği konuşabilirsiniz. Hayatta her şeyi konuşabilirsiniz. Altına imzamı atarım. Teşekkürler. Sevişmek istediğimiz bir kadına nasıl yaklaşmalıyız? Yani mesela evliyiz diyelim. Buna göre nasıl teklif etmeliyiz? Nasıl yani? Anlamadım. Evlisin ve sevişmek istiyorsun. Nasıl yaklaşırsın mı? Yoksa sen evlisin başka bir kadına mı? Orada bir soruda bir şaşırtma var. O yüzden şey yapamıyorum şu anda. Evliysen ben o topa girmem. Onu söyleyeyim. Benim başımı belaya sokmayın. Ama eğer ki evli olduğun kadınla nasıl sevişeceksen, buysa soru, o zaman bu işin çok güzel yöntemleri vardır. Nedir? Artık evli olduğun için artık onunla her şeyi yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Onunla birlikte istediğin otelde kalabilirsin. Onunla birlikte istediğin gibi public bir ortamda bunu deneyebilirsin. Çünkü biri size bir şey söylediği zaman ne var ya, nikahlı kocam, nikahlı karım deme avantajınız olur. Bu da sizi her zaman halkın önünde bir puan öne taşır, ama abartırsanız sonuçta hani bokunu çıkartırsanız da çok da şey olmaz. Sıkıntı olabilir. Dolayısıyla evliyseniz sevişme konusunu konuşabilirsiniz. Birbirinizle istediğiniz gibi istediğiniz yeni mekanda sevişmeyi deneyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi rahat rahat denemek için de artık böyle kapı gibi elinizde belgeniz olur. Evliliğin öyle bir avantajı da olabilir. Yani biz artık gönlümüzce istediğimiz yerde sevişebiliyoruz'un ahanda belgesi. Penetrasyon sırasında klitorisin de uyarılması için neler yapılmalı? Klitorisin yeri. Bir Rum meyhanesidir kendisi. Çok detaylı anlatacağım hazırsanız. Birincisi, klitorisin sevişme sırasında uyarılması için en iyi pozisyonlardan bir tanesi klasik bir misyoner pozisyondur. Yeni papanın şerefine misyoner pozisyonlarını çeşitlendirebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Belin altına bir yastık koyabilirsiniz. Belin altına bir yastık koyduğunuzda erkek üstte olduğunda kadının klitorisini o üstteyken daha rahat bir şekilde uyaracaktır. Sadece böyle ileri geri hareketler değil de yuvarlak hareketler yapabilirsiniz. Öne geriye böyle sürten hareketler yapabilirsiniz. Burada amaç kasıkları birbirine değdirebilmek. Bir diğeri, bacakları sadece böyle açmak yerine birbirine bağlayıp iki tarafa böyle yapınca da sanki böyle bin poşeti bağlar gibi oldu, öyle olmasın. Bacakları böyle çapraz yapabilirsiniz. Böylelikle vulvayı iyice sıkışık hale getirebilirsiniz. Bir diğeri, klitorisin en rahat ve en iyi uyarılma biçimi kadının üstte olduğu pozisyondur. Ve araştırmalar da şunu gösteriyor ki kadının üstte olduğu pozisyonlarda kadının orgazmı daha kolay oluyor. Neden? Çünkü kadın nasıl kendi klitorisini uyaracağını daha iyi bilir. Dansı kadın yönetirse orada kadın daha rahat bir şekilde o plato evresinden orgazma ulaşabilir. O yüzden kadının da üste geçmesine, kendi klitorisini uyarmasına izin veriniz. Yani burada amaç klitorisi sizin kasıklarınızla birleştirmek. Daha da uyarmak istiyorsanız o zaman penis halkaları vardır titreşimli. Onları kullanabilirsiniz. İşte bunlar klitorisi rahat rahat uyaran şeyler. Ama klitorisi en iyi uyarma yöntemi her zaman kadına yapılan iyi bir oral sekstir. Bunun üstüne hiçbir bedensel dokunuş çıkamaz. Kendinizi oral seks konusunda geliştiriniz. Bunun videolarını defalarca yaptık. Yani sadece yukarı aşağı içeri değil, aynı zamanda oval güzel hareketlerle lütfen klitorisi uyarmayı unutmayınız. Klitorisin meyhanesinde görüşmek üzere.
Bravo.
Getirin bir klitorist uyarısı. Uzun oldu Özgür, ince bir iş diyor. Oo bakayım, harbiden uzun olmuş. Oğlum böyle şey Manas destanı gibi yazmayın lan falan filan. Dur şimdi hızlı okuma tekniklerimle şey yapıyorum. Özeti alta koymuş bak, en aşağıya koymuş. Ana fikri şey gibi, YKS'de gibi hissettim kendimi, yemin ediyorum. Sondan başladım, hani şıkları ona göre eleyeceğim. Diyor ki biz önce arkadaştık, ondan sonra sevgili olduk. Şu anda o cinsellik konusunda hani arkadaşlıktan ilişkiye geçtiğimiz için işte böyle kafamızda karmaşalar yaşıyoruz. Bu konu hakkındaki fikirlerini alabilir miyiz? Özeti budur. Dünyanın en zor ilişkilerinden bir tanesidir. Arkadaşlıktan normal romantik ilişkiye geçen ilişkiler. Eğer arkadaşlık sırasında cinsel gerilim varsa çiftin arasında, o zaman daha rahat geçilir. Ama eğer ki hani hem erkek hem kız çok iyi arkadaşlar, gerçekten mahalle arkadaşı gibi yani enseye tokat göte parmak bir ilişki varsa ve buradan da ya biz çok iyi anlaşıyoruz aramızda, gel romantik bir ilişki yaşayalım'a geçildiyse, evet bu arkadaşlık olarak çok uzun yıllar devam edebilecek bir ilişkidir ama cinsel olarak bazı problemleri de beraberinde getirir. Yani insan arkadaşını s**er mi sorusunun burada karşılığını, insan sevdiğini arkadaşına bunu yapar mı sorusunun cevabını arıyoruz. Nasıl arıyoruz? Şöyle. Şimdi önce derine inin. Siz neden romantik bir ilişkiye gittiniz? Romantik bir ilişkiye götüren sizi ne oldu? Çok iyi anlaştığınız ve çok iyi arkadaş olduğunuz için mi? Ya biz artık aynı evde yaşayalım. Ya ne olacak, sevgili de olalım mı dediniz? Yoksa gerçekten aranızda bir cinsel gerilim vardı da oradan o cinsel gerilimi artık üzerinizden boşaltmak için ya artık romantik ilişkiye geçelim mi dediniz? Eğer buysa çok kolay. Değilse o zaman birbirinizdeki cinselliği keşfediyor olmanız gerekir. Bunun için de sıfırdan tanışıyormuşçasına bazı yemekler yiyor olmanız, yemeklerde birbirinize sıfırdan tanışıyormuş gibi daha önce hiç sormadığınız cinsellikle ilgili soruları soruyor olmanız, birbirinizi tahrik etmeye oynuyor olmanız gerekir. Yani birazcık rol yapıyor olmanız gerekir. Buna İngilizce'de fake it till you make it de denir. Yani gerçek hale gelene kadar bunun rolünü yapabilirsiniz. Birbirinizle sanki ilk defa tanışıyormuşçasına cilveleşin, flörtleşin, birbirinize böyle açık açık müstehcen sorular sorun. Rahatsız edin yani birbirinizi. Rahatsız ederseniz rahatsız olmakla tahrik olmak arasındaki o incecik çizgide çok güzel dans edersiniz. İnce işler olarak biz size bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Teşekkürler. Sadece cinsellik üstüne ilişki kurmak zaman kaybı mı? Değil. Neden değil? Çünkü cinsellik üstüne ilişki kurarsan cinselliğini yaşarsın güzel güzel. Bu sana hayatta bir tecrübe kazandırır ama senin hayatta beklediğin şey cinsellikle birlikte gelen o güzel, uzun ve sonsuza dek gidecek olan o müstesna ilişki ise o zaman zaman kaybıdır. Ama kafan oraya geldiyse zaten sen cinselliğin üzerine bir ilişki kurmazsın bence. Sadece cinselliğin üzerine kurulan ilişkiler cinsellikle sınırlıdırlar. O da ilk 6 ayda maksimuma ulaşır. Bir senede doyum aşamasına gelir, bir seneden sonra artık süründürürüz. Ne yaparsın? Give me the first six months of love. Bana aşkın ilk 6 ayını verin. Birbirini vücutlar, bedenler yeni tanırken o böyle ilk keşif aşamalarında yani neler neler. Böyle gününün pek çok vaktini yataklarda sevişerek, birbirine dokunarak, hiç konuşmadan geçirmeler filan 6 ay sürer. Ondan sonra birbiriyle sohbet etmeye başladığı zaman insanlar pek de birbirinde bir şey bulmadığını fark eder. Bir şey konuşamıyorsan biriyle nereye kadar sevişeceksin? İşte sana söylüyorum, bir sene sevişirsin. Bir seneden sonra ya ben bununla oturup bir şey de konuşamıyorum dersin. Ondan sonra da herkes kendi arkadaşlarıyla görüşmeye başlar. Sevişme giderek azalır. Sevişmeden alınan zevk giderek azalır. Ondan sonra da yavaş yavaş inceldiği yerden kopar. Fuck buddy olayı da buna girmez. Neden? Çünkü fuck buddy olan zaten birbirinin yerini bilir. Sevişirsin, sonra slogansız dağılırsın. Sonra tekrar birbirini canın çektiğinde yine sevişirsin. Yani doyurmazsın aslında kafandaki şeyi. Sürekli seviştiğin zaman doyurursun. Biriyle o cinsellik üzerine bir ilişki kurar. Ondan sonra da sürekli sevişirsen 6 ay onu yaptın, bitti. Ne yapacaksın? Neresini keşfedeceksin artık? Olur. Ne yapacaksın? Konuşman lazım bir noktadan sonra. Ne yapacaksın? Anlaşman lazım. Anlaşacaksın ki ondan sonra tekrar tahrik olman, birbirine hayranlık duyup tekrar sevişmen lazım. Bunu yapamıyorsan sevişemezsin. Fuck buddy'de bu yoktur. Bir ilişki de değil. Cinsellik üzerine kurulmuş bir iş birliğidir. Aynen, iş birliği tam yani. Hani bu tamamen hashtag iş birliği yani. Hani fuck buddy odur. Ararsın özledim. O da özlediyse buluşursun, sevişirsin. Ararsın özledim. O özlemediyse buluşmazsın, sevişmez. O sana mesaj atar özledim der. Özlemediysen sevişmez. Yani burada tüketilen bir şey yoktur. Burada sadece birlikte yapılan bir organizasyon vardır. Bu organizasyonu da bir süre sonra başka fuck buddy'lerle zaten sekteye uğrar. Sonuçta serbest rekabet piyasası, çok fazla talep ve arz var. Dolayısıyla fuck buddy'ler de bir süre sonra son tüketim tarihini tamamlar ve zaman aşımına uğrayıp ondan sonra başka fuck buddy'lere yerlerini bırakır raflarda. Cinselliğe çok hızlı girilen bir ilişki nedense bana kısa ömürlüymüş gibi geliyor. Şimdilik öyle bir ilişki yaşamadım. Belki de önyargılıyımdır. Diyor ki yani ah keşke. Peki bu düşüncemden ötürü ilişkide cinselliği herkesten çok sevmeme rağmen kafamda güzel bir ilişkiyi çöpe atma korkusu var. Bir de ayrıyetten sence her şeyin sonu seks mi gerçekten Özgür Hocam? Düşüncelerini merak ediyorum bu konuda. Seviliyorsun. Teşekkür ediyorum. Sen de seviliyorsun kardeşim. Her şeyin sonu cinsellik değil. Her şeyin başı cinsellik. Çünkü hepimiz bir cinselliğin ürünüyüz. Her şeyin sonu ölüm. Yani bu aşikar. Dolayısıyla her şeyin sonu ölümse bütün hayatımızı cinsellik gibi böyle sadece hayvani bir duygu üzerine kuramayız. Hayat çok daha fazla renklere sahip. Hani siyahla beyazın arasında bir sürü böyle rengin olduğu çok güzel müstesna bir yer. Dolayısıyla da her şeyin sonu cinsellik değil. Cinsellik böyle başta aralarda bir yerlerde. Ama hızlı cinselliğe başlayınca onun aslında kötü bir yere gideceğini sana düşündüren şey Madonna Mistress Sendrom denilen bir hikaye. Onun videosunu şurada yapmıştım. Bu erkeğin kafasındaki şunla birbirine linkleniyor. Bir erkek evlenilecek kadın ve eğlenilecek kadın ayrımı yapıyorsa kafasında, o zaman cinsellik o erkek için kadını kirleten bir şey ya da o ilişkiyi kirleten bir şey olacaktır. Halbuki cinsellik ilişkiyi renklendiren bir şeydir. Ne zaman yapıldığının hiçbir önemi yoktur. Başında da yapılabilir, ortasında da yapılabilir. Nerede yapıldığının önemi yoktur. Önemli olan cinselliğin kaliteli şekilde yapılıyor olmasıdır. Öylesine fast food bir biçimde değil, kaliteli, bu ilişkiye renk katan bir biçimde yapılıyor olmasıdır. Dolayısıyla tabii ki ilişkinin içerisinde cinsellik yaşanacaktır. Cinsellik olmadan ilişki ne bileyim yağsız tuzsuz bir yemeğe benzer. Evet, iyidir, diyettir, doyurur insanı ama tam olarak da lezzetli olmayabilir yani. Dolayısıyla cinsellik ilişkiyi kirleten, kadını erkeği kirleten bir şey değildir. Aksine cinsellik aslında onu lezzetlendiren bir şeydir. Kafadaki bu ayrımı düzgün bir şekilde yaparsak o zaman başında mı sonunda mı ortasında mı hiç umursamayız kardeşim. Sen akışına bırak. Kasma yani. Başında olacaksa da olsun. Bazen de öyle tutamazsın ya kendini. Bazısı da öyledir abi. Yan yana geldiğin zaman ateşte barut gibi. Daha böyle azıcık böyle birbirine yaklaştın mı o böyle elektriklenme aralarda cızır cızır başlar. Bazen de durduramazsın kendini. İşte o zaman kendini durduruyorsan orada bir sıkıntı var demektir. Kendini akışa bırakmıyorsun demektir. O da ilişkiye de zarar verir. Bunu bünye istiyor kardeşim. Senin bilinçaltın buna karar vermiş. Bakmış demiş ki ben bununla sevişmek, ben bununla çiftleşmek, ben bunu üremek istiyorum diyor. Bilinçaltı milyon yıllık evrim. Gümbür gümbür içeride volkanlar patlıyor. Sen diyorsun ki dur oğlum, yapma oğlum, sakin ol oğlum. Yani sen böyle fışkırmaya çalışan bir şeyin ucuna böyle tıpa takılmaya çalışıyorsun. Ne olur? O zaman alttan patlar. Yapma. Olmaz. Sıkıntı verirsin kendine. Meme yapar. Sonra onu böyle zımparayla bazen de en başında olması gerekir. İyidir. Evet. Benim hoşlandığım bir kişi var ve bu kişi anlamadığım bir şekilde cinsellikten iğreniyor. Yani aramızda konusu falan açıldığında iyi tarzı tepkiler veriyor. Bunun sebebi ne olabilir? Onun bu tiksintisini yani beslenmenin bir yolu var mı? Bunlar şimdi arkadaşlar travmatik konular. Bir insan bir şeye aşırı tepki veriyorsa orayla ilgili kesin bir konu vardır. Yani bir şeye iyi aman falan diyorsa aslında beyninin bir kısmı onu istiyordur. Ancak onu kortekslerinde, süper egosunda durduran bir şeyler vardır. Yani bünye istiyor, sevişelim diyor, çarpışalım diyor, kan ter içinde kalalım diyor, duvardan duvara vuralım birbirimizi diyor. Ama ön tarafa geldiği zaman bir şey onu durduruyor. Diyor ki dur, dur, bununla ilgili çok kötü bir şey var. Ya bir deneyim, ya bir hatıra, ya işte bir öğrenilmişlik, bir şey yani. Çünkü içgüdüsel olarak hiç kimse cinselliğe iyi demez. İyi diyen, yani iğrenen, bir şeye mantıklı bir şekilde karar veren, süzgecinden geçirdikten sonra bir şey iyi mi kötü mü ona karar veren şey anında bu ön tarafta geliştirdiğimiz 30 bin yıllık korteksler. Onunla karar veriyor. Demek ki orada kayıtlı yanlış bir şey var cinsellikle ilgili. Onu konuşmak lazım. Neden ıy? Nedir ıy? Konu bu. Bunu çözemiyorsan zaten bu terapistik bir konu. Çok zorlamaya gerek yok. Ya ne ıy kızım işte, ya da ne ıy oğlum, bu böyle hani rahat güzel bir şey işte, bak herkes sevişiyor, biz niye sevişmiyoruz? Öyle de değil yani. Hani zorlayıp zorlayıp üstüne gelmenin de bir manası yok. Gerçekten seviyorsan zaman içerisinde bırakıp onun böyle o kendini rahat rahat yavaş yavaş onun içerisinde güvende hissetmesine izin verirsen bir süre sonra cinselliği yaşarsın. Bunu sen çözemiyorsan yardım almasına izin verebilirsin. Çünkü bu onu da özgürleştirecektir. Hiç kimse durup dururken cinsellikten tiksinmez. Bu böyle genlerimize kodlu bir şey değildir. Bu zaman içerisinde şekillenir. Demek ki orada bakılması gereken bir yer vardır. İlk cinsel birlikteliğin eşin ile olmasını beklemek sizce doğru mu? Üniversiteli bir genç olarak kendimi tutuyorum, yanlış mı yapıyorum? Yani bunun burada bir doğru yanlış şeyi yok bence. Yargısı yok. Bununla bir yargıda bulunamam ben. Ve bulunulmamalı bence. Çünkü dediğin gibi evlilik bir kurumdur. Bir işletmedir yani. Hani sen bunu resmileştiriyorsun. Ne yapıyorsun? Sözleşmeyle birbirine güvence veriyorsun. Evlilik budur. Neyi güvence alır? Seviştikten sonra o insan artık seninle birlikte olacak ve hayatımız boyunca biz birbirimizle sevişeceğiz. Başka insanlarla sevişmeyeceğiz. Ve biz bu birlikte imza attığımız ve oluşturduğumuz işletmeyi daha iyi yerlere getireceğiz. Taahhüdüdür evlilik. Yani seksle bir ilgisi yoktur aslında. Kurumsal bir konudur. Hukuki bir konudur evlilik. Sevişmek içgüdüsel bir konudur. Sevişmenin tarihi 1 milyon yıllıktır. 1 milyon yıldır bizim memeliler sevişiyor. Ama evlilik dediğimiz kurum çok yeni bir kurumdur. 200 yıllık falan bir kurumdur bizim bugün bildiğimiz anlamda. Resmi anlamda yani dinden ayrılmış evlilik maksimum 200 yıllık bir konudur yani. Dolayısıyla ikisi birbirinden bambaşka şeyler. Burada doğru yanlışın ayrımı yapılamaz. Çünkü elma ile armut. Sevişmek istiyorsan bir sevgilinle ve bu akışta bunu yaşamak istiyorsan yaşayabilirsin. Seviştikten sonra evlenebilirsin. Yani bunun için evliliği bekliyor olmak demek aslında içgüdülerine kurumsal bir şeyle ket vuruyor olmak demektir. Ama herkes evlenmeden önce sevişsin diye de bir çığırtkanlık yapacak halim yok. Herkesin kendi hayat görüşüdür. Tabii ki evliliği bekleyebilirsin. Ama o zaman bunu beyan edip böyle insanlarla birlikte olursan hayatı daha kolay yaşarsın. Yani bunu hiç söylemeden, beyan etmeden bir kişiyle ilişki yaşarsan, o kişi de seninle sevişme başlatmaya çalışırsa, sen de hiç söylemeden onunla sevişmezsen kendisinden ya da senden şüphe etmesine mahal bırakırsın. Yani şöyle der, ya karşımdaki seksten hoşlanmıyor, aseksüel ya da cinsel yönelimi farklı ya da seksle ilgili bir yanlış bir düşüncesi var, ben bununla uğraşamam der. Ya da kendisine döner der ki, niye benimle sevişmiyor, bende ne sorun var? O zaman kendisinde sorun bulmayan birine gider. Sen de oturur düşünürsün, Allah'ım niye beni terk etti diye. Halbuki ortada büyük bir iletişimsizlik vardır. Bu iletişimsizlik sorunu yaratıyordur. Söyle, beyan et. De ki ben evlenmeden sevişmiyorum kardeşim. Yani bu şekilde değil de hani bunu lisan-ı münasiple söyle. Öyle insanlar çekersin etrafına. Öyle bir insan bulursun. Evlenip sevişirsiniz. Budur yani. Ama üniversite çok erken bence. Evlenmek için onu da söyleyeyim. Bir insan evlenmeden önce, birine ortaklık teklif etmeden önce kendi işletmeni bir kere önce, değil mi, iyi bir işletme sahibi olmalısın ki sen birine ortaklık teklifiyle git. Yani sen diyorsun ki gel kardeşim bu hayatı birlikte daha ileriye taşıyacağız diyorsun. O zaman senin bir hayat kurmuş olman lazım önce. Sevişmemekte bu hayatı kurmanı engelliyorsa o zaman seviyorsan git seviş bence. Psikolojisi bozuk olan insanlar neden yatakta daha iyi? Çok iyi soru. Çok iyi soru. Çok iyi soru. Aa, öyledir hakikaten. Gençliğime gittim. borcu olan, fakir olan, ne bileyim hani kendini beğenmeyen, bak bunların hepsi iyi sevişir. Neden? Çünkü orada bir şey kapatmaya veya kendini bir konuda rahatlatmaya, yani psikolojisi bozuk olan insan dediğimiz, hani hepsini tabii ki bu kategorinin içerisine koyamayız. Yani her psikolojik bozukluk kocaman bir konu yani böyle. Ama bazı bozukluklar vardır ki psikoloji konusunda insan rahatlamak için bir şey arar. Yoğun stres sahibi olmak da bunlardan bir tanesidir. En son yaptığımız videolardan bir tanesine gidebilirsiniz. Stresle nasıl başa çıkarsın? Sevişmek de stresle başa çıkmanın bir biçimidir. Bak bonobo maymunları bile göç sırasında strese girdiklerinde toplu seks yaparlar. Hadi beyler sevişiyoruz filan. Sevişirler, grubun stresini azaltır, sonra devam ederler göç etmeye. Biz de memeli olduğumuz için bizde de vardır bu. Sevişmek vücuttaki kortizolü azaltır. Adrenalini düşürür. Vücuttaki serotonini, dopamini yükselttiği için bizi rahatlatır. Yani günlük hayatında stresli olan, psikolojik olarak kendine baskı uygulayan insanlar sevişerek rahatlama yoluna gidebilirler. Kimisi alkol kullanır, kimisi uyuşturucu kullanır, kimisi gidip maçta küfür ederek rahatlar, kimisi de sevişip çarpışarak rahatlar. Budur. O yüzden iyi sevişirler. Ama bunlar uzun vadede problem yaratabilirler. Bir insan iyi sevişiyor diye de iyi bir hayat arkadaşı olacak anlamına gelmiyor. Yani kendinizi de hırpalatmayın. Bunu da söyleyeyim. Yani her sevişmenin bir de sonrası var. Oturup konuştuğun veya karakolda gününün bittiği, akşamlarının olduğu günlerin olur. Kendinizi bunlara böyle sırf sevişiyorlar diye adamayın. Biz insanları tedavi etmek için bu dünyaya gelmedik. Bir sürü dünyada terapist var, değil mi?
Abi selamlar. Sorun bakirelikle ilgili. Güzel. Ben 25 yaşındayım ve hep uzun ilişkilerim oldu ama ilişkilerimdeki kızlar hep cinsel ilişkide sınırları vardı ve evlenmeden olmaz diyorlardı. Ben de bunları saygıyla karşılıyor ve sorun olmuyordu ama 6-7 aydır yalnızım ve şu an bakire ve yalnız kalmak beni baskı altında hissettiriyor. Kendimi hiç kızlarla ilişki yapamaz biri gibi hissediyorum. Zaten kısa süreli ilişkiye hiç uygun davranmadığım için o tarz kızlarla hiç ilerleyemiyorum. Saçma sapan şeyler olup sonunda olmuyor. Ne yapacağım ben? İyi yayınlar. Başta sen olmak üzere tüm ekip, seviliyorsun. Size de selam söylemiş arkadaşlar.
Şimdi bu öyle bir şey ki erkekteki özellikle bakirlik.
Sanki bir süre sonra hayatım boyunca böyle olacakmışım gibi hissediyor erkek. Ve erkeğin üzerinde öyle bir baskı var ki etrafından. Ulan herkes sevişiyor, bir ben sevişemiyorum galiba hissi oluyor bir süre sonra. Öyle değil. Kimse doğru düzgün sevişemiyor kardeşim. Onu da söyleyeyim. Yani çok az bir kesim. Yani %20'lik Pareto ilkesi gereği %20'lik bir kesim ekmek yiyor ortamda. Geri kalanlar o ekmek yiyenlerin artık böyle hani onlardan feyz almaya çalışıyor. Kendilerince bir mücadele veriyorlar. Kimisi de hiç yiyemiyor doğru düzgün filan. O yüzden kendini yalnız hissetme. Senin gibi bir sürü sevişmeyi bekleyen insan var. Bir kere bunu bir cebine koy. Yani yalnız değilsin. Bir diğeri bunun öylesine olmasındansa doğru zamanda olması her zaman daha iyidir. Öylesine yapılmış bir sevişme doyurucu değildir. Daha sonra tekrar acıktırır. Aynı fast food yenmiş bir, ayaküstü yenmiş bir yemek gibidir. Asla doyurmaz. Aksine daha çok acıktırır ve de yedikçe daha çok yiyesin gelir. Ondan sonra da kilo yapar. Sağlığını bozar, uykularını kaçırır, diyabet miyabet her şeyi yapar. Yok öyle diyabet miyabet yapmaz da. Sağlığını bozar, şeyini bozar, kafanı bozar, karakterini bozar en kötüsü. Dolayısıyla bekle, gelir zaman içerisinde. Burada önemli olan sevişmeye nasıl gideceğin değil, sen kendini nasıl sevişilecek bir insan haline getireceksin. Yani sen ham taşından nasıl kendini bir heykele çevireceksin? Buna bakacaksın. Diyeceksin ki, benle niye sevişsinler? Bak bu bir pazarlama işidir. Seks bir satış meselesidir. İnsan kendini satabiliyorsa o zaman sevişebiliyor demektir. Hayatta her şey insanın kendini satabilmesiyle ilgili. İş hayatında da başarılı olursun kendini satabilirsen, seks hayatında da başarılı olursun, aşk hayatında da başarılı olursun, arkadaşlıklarında da başarılı olursun. İnsan kendini satabiliyorsa, pazarlayabiliyorsa başarılı olur. Pazarlamanın da ilk sorusu şudur: neden beni alsınlardır? Dolayısıyla buna cevap bulmalısın. Neden biri seninle sevişsin? Ne vaat ediyorsun insanlara? Güzel bir vücut mu? Anlayış mı? Para mı? Yani zenginlik mi? Güç mü vaat ediyorsun? Güven mi vaat ediyorsun? Ne vaat ediyorsun yani? Ne konuda iyisin? Hangi konuda iyisin? Bul onu, onu al, parlat, geliştir ve kendini sıfırdan bir heykele çevir. Abi ilk birlikteliğinde çoğu kişi erken boşalma yaşar gibi bir bilgi okumuştum. Doğru mu? Cinselliğin bir tecrübe olduğundan ve yaşadıkça geliştirileceğinden bahsediyordu. Evet, kalbimi atayım. Evet, tabii ki. İnsan çünkü kafasında cinselliği öyle bir büyütür ki, yani bizim böyle bu soyumuzu devam ettirmek için yani artık yani insanlık tarihi boyunca yaptığımız bu şeyi alıp kafamızda böyle devasa bir şeye çeviriyoruz. Çünkü bize bu satılıyor, pazarlanıyor, reklamlarla pompalanıyor, etrafımızdan bizim böyle üstümüze sıçratılıyor. Yani biz zannediyoruz ki sevişmek çok böyle inanılmaz büyük matah bir şey, her şeyin böyle merkezinde zannediyoruz. Halbuki öyle değil. O yüzden de erken boşalıyoruz. Yani kafamızda büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. Öyle şişiyoruz ki zaten artık o sevişme son noktasına kadar geliyor. Ondan sonra patlıyoruz. O yüzden bu zamanla pratikte olacak bir şeydir. Aynı vücuttaki kaslar kaslar gibi, aynı beynimizdeki, zihnimizdeki kaslar gibi bu da bir kastır. Sevişmek de bir pratik meselesidir. Seviştikçe mayalanır, seviştikçe palazlanır, insan seviştikçe gelişir. O yüzden ilk elin günah olmaz diyorum. Kendinize baskı kurmayın. Zaman içerisinde yavaş yavaş gelişirsiniz. Bunu unutmayın. Sevişmeyi bırakmayın. İnce işler izledikçe lütfen bize de ne selam yollamayı unutmayın falan diyeceğim de nereden nerelere geldi? Ağzım kurudu. Kas geliştireceksin. Yani bu böyle, bunun bir evrimi var, tamam mı? Böyle insan önce zannediyor ki çok çalışkanlık önemli yatakta zannediyor, tamam mı? Öyle bir konu oluyor. Diyor ki ben böyle diyor hani fiziksel performans gösterirsem, hani böyle bir saat böyle kantar içinde kalırsam kesin çok iyi bir sevişme falan. Önce öyle bir başlıyorsun. Gençlikte öyle bir kafa oluyor, tamam mı insan? Sonra zaman içerisinde anlıyorsun ki yok abicim, orgazmın, karşı tarafı tatmin etmenin, kendi tatmin olmanın falan bununla bir alakası yok. Ondan sonra zannediyorsun ki erken boşanma böyle kendini sıkmakla ilgili zannediyorsun. Yani böyle sıktığın zaman tutarım zannediyorsun. Halbuki hiç alakası yok. Tam tersi olduğunu keşfediyorsun. İkisinin de tam tersi olduğunu keşfediyorsun. Sıktıkça kendini daha çok yaklaştırırsın boşalmaya. Boşalmayı engellemenin en iyi yolu böyle kendini bırakmak. O böyle makatı falan böyle rahatça bırakmaktır. Kendini böyle karından, makattan falan böyle bırakırsan, rahatlarsan yani, rahatlatırsan kendini, o zaman boşalmayı geciktirirsin. Rahatlamayla iyidir. Yani o böyle kasıklara topladığın o hissi bütün vücuduna böyle bırakıp sakinleşip böyle bütün vücuduna böyle yayıyor olman gerekir. Bunu da nasıl yapabilirsin? Devam ederek değil. Bıraktığında ne yapacaksın? Dokunacaksın, öpeceksin, üfleyeceksin, konuşacaksın. Ondan sonra birazcık böyle işte ne bileyim azıcık burasına dokunacaksın, azıcık ayağına, azıcık işte eklemlerin arkasına dokunacaksın, biraz orasını öpeceksin, biraz kulağına bir şey fısıldayacaksın. Böyle böyle yapacaksın, sonra tekrar başlayacaksın. Yine yaklaştığında ne yapacaksın? Kendini rahatlatmak için yine çıkacaksın geriye, yavaşlayacaksın, sığ girişler yapacaksın. Hani böyle her şey böyle harala gürele, harala gürele, böyle şey atlı sefere gidiyormuş, diriliş Ertuğrul gibi bir konu değil yani. Bu böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş fethedeceksin. Önce etrafını çevireceksin, yemeğini suyunu keseceksin o kaledekinin. Ondan sonra yavaş yavaş onu ikna edeceksin, bir elçi göndereceksin. Diyeceksin ki bak kardeş ben dışarıdayım, buradayım, sizi fethedeceğim. Yani savaşmayacaksın, savaşmadan yenmeyi öğreneceksin. Budur konu. Zaman içerisinde insan bunu öğrenir. Lan ne güzel betimledim. Diriliş Ertuğrul'a nasıl geldik oğlum biz? Lütfen. Bu bir şey işi değil yani. Fiziksel performans işi değil. Bu bir zihinsel ve fiziksel performans işi. O yüzden bunları yaparsan o kendini geliştirme son noktası budur her zaman. Selam abi, 16 yaşım var. Malum makinenin boyutu 23 santim. Normal mi yaşım için lütfen? Ya bu var, reklama gelmiş buraya ya. Oğlum bir basın gidin, böyle bir CV var mı ya? 23 santim diye aşağıya gel. Ayaz, LinkedIn'e yaz bakayım. Özellikleriniz nedir? Üniversite mezunuyum, 23 santim.
23 santim normal mi yaşım için? Normal, normal.
İkinci soru, hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum. Oha gelmiş, bir daha yorum yapmış. Aynen. Özgür hocam, cinsellik yaşandığında biz genelde uzaklaşma tarafına gidiyoruz. Kadınlarda daha bağlanma tarafına gidiyor. Dur şu 23 santimi şey yapamadım, tutamadım kendimi için. Değil normal oğlum 23 santim. Onu söyleyeyim yani. Hani bir kere 17 santim üstü iri penis sayılıyor, tamam mı? 20 santim üstü de artık çok iri penis kategorisine girmeye başlıyor. 20-21 santimin üzeri. Şimdi eğer ki penis 20-21 santimin üzerindeyse zor bir seks hayatı olur insanın. Kendine partner bulmakta çok zorlanır. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Dünyanın en uzun penisli insanı çok az sevişebilmiş. Girin bakın dramına. Dram çünkü. Yani adam boynuna dolayarak geziyor ancak sevişemiyor. Dolayısıyla bunu matah bir şeymiş gibi düşünmeyin kendinizde. Yani gerçekten 23 santimse hadi tamam 23 santimse ona da okeyim. Bunu böyle hani etrafta böyle reklam yaparcasında gezmek bir konu değil. Yani bize pornoda bunu öğretiyorlar. Pornoda diyorlar ki kardeş böyle olursa bu seksi bir şeydir diyorlar. Ancak onu sokmak için bir porno yıldızı bulmak zorunda kalırsın. Onu da söyleyeyim. Sevgililerin porno yıldızı olur. Bunu istiyorsan. Ha tabii ki bulabilirsin kendine partner ama yani artık 21 santimin üzerindeki penislerde iş zorlaşmaya başlar. Onu da söyleyeyim. 20 santim, 19 santim buralar çok okey. 18 santim, 17 santim çok okey. 14 santim çok okey. Yani 14 ila 17 santim zaten ortalama penis boyu dünyanın. Onu söyleyeyim. Böyle de elimle koyuyorum. Bu kaç santim bilmiyorum da işte. Ortalaması öyle bir şey yani. Dolayısıyla çok da böyle şey yapmayın. Yani böyle matah bir şeymiş gibi. Abi işte benimki 30 santim falan. Yani üzülün o insanlar için. Çünkü üzülecek bir şey. Ancak bir porno yıldızı olabilirsin. Mahsun J gibi. O da dizilerde olur. Onu da söyleyeyim. Porno bağımlılığından nasıl kurtuluruz? Diğeri de demiş ki neden pornografik içerik gördüğümüzde mesane kalkar? Hemen ikisini birden cevaplıyorum aynı anda. Porno bağımlılığından nasıl kurtuluruz? Herhangi bir bağımlılıktan nasıl kurtuluyorsak? Ne yapıyorsun? Mesela sigara içiyorsun, tamam mı? Bunu işte Bağımlılıkla Mücadele Derneği'nde falan söylüyorlar. Sigara içiyorsan ne yapıyorsun? Öncelikle bir kere evine paket almıyorsun. Sigaraya ulaşabileceğin yerlerden kendini uzaklaştırıyorsun. Yani ne yapıyorsun? Pornoya girebileceğin anlarda bilgisayarın başından kalkıyorsun ya da telefonunu bırakıyorsun. Uzaklaşıyorsun ortamdan. Uzaklaşıp gidip sakinleşene kadar yürüyüş yapabilirsin. İşte kitap okuyabilirsin. Arkadaşlarınla buluşabilirsin. Kendini dışarı atabilirsin. Sokaklara atabilirsin. Yürüyüş yapmak en iyisidir bu arada. Her zaman. Filozoflar bile yürüyüş yaparlar. Yürüyüş yolları vardır filozofların bu arada filan böyle. Çünkü zihni rahatlatır yürümek. En iyisi yürüyüştür. Porno izleme güdüsü geldiğinde kapat abi bilgisayarı. Telefonu bırak, tamam mı? Ya da koy cebine. Çık odada. Çık git. Hemen değiştir ortamını. Git başka bir yere. Bu birincisidir. Kendini o bağımlılık nesnesinden uzaklaştırma. İkincisi bunu oluşturacak çevreden uzaklaşma. Sen pornoyu nerede izliyorsun? Evinde düzenli olarak bir koltuğunda filan bir yerde izliyorsan onu değiştir. Çalıştığın yeri değiştir. Mesela ne yap? Artık masanda bilgisayar oyunu oynuyorsan al bilgisayarını ya da işte telefon al başka bir yere geç. Daha sosyal bir yere geç. Git kafede mesela oyna telefonunla. Git kafede çalış mesela bilgisayarınla. Anlatabiliyor muyum? Bunları yaparsan, kendini o atmosferden uzaklaştırırsan yine izleyebilecek şeyi kafandan atarsın. Çünkü beyin hep aynı şeyleri tekrarladığın zaman aynı şeyleri yapma eğilimindedir. Pornoyu hangi ritüelik süreçte izleyerek ona ulaşıyorsan onu bir kere kır. Onu kırarsan o zaman yavaş yavaş beyin kendini yeniden programlamaya başlar. Der ki ha bu böyle demek ki ben düşündükçe pornoyu bundan beni uzaklaştırıyor. O zaman ben pornoyu düşünmeyeyim başka bir şey düşüneyim. Bir diğeri üçüncüsü destek alacak olan insanlarla konuş. Ne var? Never Pop Akademi var mesela. Umut Bural benden de selam söyle. Var bunun izlemeyin diye destek grupları var. Git o destek gruplarıyla konuş. Senin gibi başka porno bağımlıları ile konuş. Yalnız olmadığını hisset. Onlarla bu dertleri paylaş ve onlarla birlikte başa çık. Çünkü tek başına bir şeyle başa çıkmakla bir grupla başa çıkmak arasında dağlar kadar fark var. Bütün uzmanlar bunu tavsiye eder. Kendine destek grubu bul. Bu da diğer yapabileceğin şeylerden bir tanesi. Son olarak onun yerine ne koyacağını düşün. Şimdi porno senin bir vaktini alıyor. Ve aynı zamanda da porno bir rahatlama aracı olarak kullanıyorsun sen onu. Ne yapıyorsun? Strese girdiğinde onu bir hayvansal rahatlama aracı olarak kullanıyorsun. Yani pornoyu sadece böyle hani şey olarak izlemiyorsan, bir bilimsel bir makale yazacakmış gibi böyle falan diye izlemiyorsan, öyle izliyorsan o akademik makaleni oluşturabilirsin. Bununla ilgili bir şey demiyorum ama bunu bir bağımlılık gibi mastürbasyonla pekiştirerek yapıyorsan demek kendini rahatlatıyorsun. O zaman kendini rahatlatacak başka bir şey. Porno gibi seni rahatlatabilecek bir sürü şey var hayatta. Nedir bu rahatlatacak olan şeyler? Sosyalleşmek. Sosyalleşmekle mastürbasyon beyinde benzer yerleri tetikler. Nedir bu? Oksitosin hormonu. Yani sen oksitosin ve serotonini mastürbasyon yapıp boşaldığında da salgılarsın. Arkadaşlarınla beraber eğlendiğinde de salgılarsın. Aynı. Değiştir. Spor. Endorfin hormonu. Bu da rahatlatan bir hormondur. Vücudumuzda salgılanan, kendiliğinden üreten yani. Porno düşündüğünde pornoyla rahatlayacağına ne yapıyorsun? Pornoya ne kadar süre harcıyorsun? Ortalama 15-20 dakika değil mi? Yani açtın, izledin. İnşallah o kadardır diye umut ediyorum. Hani açtın, izledin, baktın filan. Hani geçti yani. En kötü ihtimal bir 10 dakika geçti değil mi? Hani çünkü baktın, ortamı oluşturdun değil mi? İşte peçete, meçete bir şeyler filan. Yani bir konu yani. Ne yapacaksın? Hemen aklına gelir gelmez. Bırak telefonunu, kapat bilgisayarını. Hemen git şınav çek, mekik çek. Finish'e kadar. Yani ne yap? İşte şınav çek, bitirene kadar. Vücudun daha fazla çekemeyecek hale gelene kadar şınav çek. Ondan sonra yat hemen sırt üstü. Bitirene kadar kendini mekik çek. Ondan sonra hemen kalk ayağa, kendini bitirene kadar squat. Finish'e kadar yani. Artık daha fazla ayağa kalkamayacak, daha fazla kendini itemeyecek noktaya gelene kadar. Çünkü endorfin orada salgılanır. Vücut endorfini şöyle salgılar. Artık endorfin çünkü evrimsel olarak şöyle bir şeydir. Tam böyle yemeğe ulaşacaksın. Artık ölmüşsün, bitmişsin. Vücut o yüzden endorfini pompalar. Sana kendini iyi hissettirecek bir hormondur. O hormonla birlikte sen son birkaç tane koşuyu yapabilip o yemeğe, o mağaraya ulaşabil diye o son ATP'yi harcar vücut ve endorfin salgılatır. İşte sen de eğer bitene kadar şınav çekersen, bitene kadar mekik çekersen, bitene kadar squat yaparsan, hemen arka arkaya bunları yaparsan, hepsi farklı kas grubu, ne olur? Vücuduna inanılmaz bir endorfin pompalamış olursun. Al işte boşaldın aslında. Hem de üstelik daha güzel bir vücuda sahip oldun. Dışarıda pornonun yerine koyabileceğin, bir sürü ilişkiler kurabileceğin de bir yola çıkmış oldun.
Bak gece 3.30'da daha da iyi bak. Daha da iyi yani. Ama şimdi peder meder gelip derse ki oğlum ne oldu, delirdin mi? Arpan mı fazla geldi? Bir de erkek oldun mu daha kolay biliyor musun? Çünkü gece ben mesela ben bile bak bu yaşımda şınav çeksem inci gelip der ki bunun arpası fazla geldi büyük ihtimalle. Öyle oluyor çünkü. Erkek çocuk öyle abi, arpası fazla gelir. Olabilir yani. Kızsa da olabilir bu arada. Problem değil. Mastürbasyon yaparken yakalanmaktansa şınav çekerken yakalanmak çok daha makul bir şey bence. Oğlum ne yapıyorsun? İlla çekeceğim baba. Ama şınav çekeceğim. Ama mekik çekeceğim. Ama çekeceğim yani. Çekin. Çile çekmeyin yeter. Neden pornografik içerik gördüğümüzde mesane kalkar? Mesane kalkmaz bu arada arkadaşlar. Mesane hani işemeye yarayan bir şeydir. Mide kalkabilir. Mesane kalkıyorsa bilemeyeceğim. Demek ki mideden de aşağı inmiştir artık. Yani ne kadar hani içselleştirmişsek porno konusunun böyle kötü bir şey olduğunu. Yani neden kalkar? Yani kalksın iyi. Güzel bir şey izlemezsin. Çözülür. Yani bu şey gibi bir şey değil yani, hani koştuğum zaman dizim ağrıyor. Ya işte koşmayı ver sen de. Ama niye abi, şimdi sağlık için önemli yani. Ama porno izlediğimde midem kalkıyor. İzleme, daha sağlıklı. Ama bunun arkasında tabii şöyle bir şey var. Cinselliği olan bir tiksinti var demek ki. O cinselliği olan tiksinti ileride bir sorun yaratabilir. Porno izlediğinde miden kalkıyorsa ama normal cinsellik yaşarken bir sorun yaşamıyorsan ballı börek. Ne olacak ki işte? Hiç pornoyu izlemezsin. Normal cinselliğini yaşarsın. Ama aynısını kendi cinsel hayatında da yaşıyorsan o zaman problem var demektir. Bunu bir terapistle konuşmak çok daha fayda sağlayacaktır. Mesane şey ya, sidik torbası dediğimiz, işemeden hemen önce vücudun sidiği tuttuğu yer. O kalkmıyordur herhalde diye düşünüyorum. Zor. İkinci soru hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum. Kullan be. Sanki para alıyoruz. Ayıpsınız ya. İstediğiniz kadar sorabilirsiniz. Oğlum. Özgür hocam, cinsellik yaşandığında biz genelde uzaklaşma tarafına gidiyoruz. Kadınlarda daha bağlanma tarafına gidiyor. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir? Tabii ki objektif bir cümle değil ama çoğunluk, bayağı bir çoğunluk bunu yaşıyor. Evet, doğru. Çünkü bu evrimsel bir konu. Biz erkekler olarak üremek istiyoruz. Bizim soyumuzu devam ettirebilmemizin yegane yolu maksimum çocuk yapmak. Bu böyle. Sen ne kadar çok kişiden çocuk yaparsan soyunu devam ettirme olasılığın o kadar artar erkek olarak. Değil mi? Çünkü kadın onu hayatta bırakacak, bazıları ölecek ve sen belki birkaç tanesiyle mirasını devam ettirebileceksin. Bu kayıtlı kafada. Maksimum. O yüzden testisler dışarıda. Soğuyor, tekrar boşalıyoruz. Soğuyor, tekrar boşalıyoruz. İlk duygumuz çiftleşmek. İlk duygumuz bizim hemen sevişmek ve üremek. Bu. Konu bu. O yüzden bizde mesela fiziksel güzellik daha önemli. Neden? Çünkü doğurabilir mi? Ona bakıyoruz. Hemen bu. Bakıyoruz. Doğurabilir mi? Ben bundan hemen çocuk yapayım ve o yüzden hemen sevişmemiz lazım. Kadınsa soyunu devam ettirebilmek için onunla beraber o çocuğu büyütecek bir erkek arıyor. Maksimum kişiyle çiftleşmek değil, bir tane doğru kişiyle çiftleşme yoluna gidiyor içgüdüsel olarak. Bu kayıtlı çünkü. Ne yapıyor? O yüzden belki ilk tipe değil, önce bir bakıyor tabii yani, bu benim çocuğum bundan güzel olur mu, ona bakıyor da asıl baktığı şey bu benimle beraber bu yolu yürür mü? Bu çocuğu beraber büyütür müyüz? Ve büyüme sürecinde de hayatta kalabilir mi? O yüzden zeki mi? Özgüvenli mi? Yani sosyal olarak hayatta kalabilir mi? İradesi yüksek mi? Kendini kontrol edebiliyor mu? Bunlara bakar. Neden? Çünkü hamile kalıp çocuk doğurduğunda o aileyi bir arada tutacak, o çocuğu koruyacak bir baba adayı arıyor kadın. Onun için daha bizim duygusal dediğimiz şey güvenle ilgili. Güven de karşı tarafın ona verdiği güven duygusu ile ilgili. Ne güven duygusu verir bir kadına? İradesi yüksek bir erkek, iradeli olan, yani öyle her kuyruk sallayana gitmeyecek bir erkek ve kendini kontrol edebilen bir erkek. Hem işte duygusal anlamda hem de sosyal anlamda kendini kontrol edebilen bir erkek. Zeki bir erkek, yani hemen pratik bir şekilde sorunları çözebilecek bir erkek ve güçlü bir erkek. İşte belli bir oranda atletik bir erkek kadına güven verir. Kadın buna bakar. Erkek göte bakar, memeye bakar. Çiftleşmeye olan şansına bakar erkek. Erkeğin kafasındaki budur. Çiftleşme şansı yüksekse o kadınla birlikte olur. Yani sebebi budur. Hani bunu aşağılamak ya da basitleştirmek için söylemiyorum. Budur yani. Biri üremeye çalışıyor maksimum şekilde. Diğeri üredikten sonra hayatta kalmaya çalışıyor. Biri o anlık sevişmeye bakıyor. Diğeri sevişmenin sonrasıyla ilgileniyor. Sebebi bu. Abi yalnızlık uzayınca bağımlılık yapıyor. Senden bu durumun benzerini yaşadıysan nasıl kurtuldun? Oo, çok iyi soru abi.
Çok iyi soru. Ben şimdi ikisini de yaşadım dostlar. Klandaşlar. İkisini de yaşadım. Şunu da yaşadım. seri monogamist oldum. Yalnızlıktan korktuğum için hemen ilişkiden ilişkiye hatta ilişkiden ilişkiye geçmeden önce onun reboundunu bulup, onun böyle şeyini bulup, yedeğini bulup, benchini bulup, şimdi öyle diyorlar ya işte benchini bulup, bilmem şeyini bulup, yan yolunu bulup filan, onları benchte oturtup ondan sonra o gidince onu alıp filan, yani hiç boşta kalmayayım dediğim bir dönem de oldu. Yalnızlıktan korktuğum için, çünkü o şey korkum vardı yani, hani işte çocukluktan getirdiğim herhalde, hani terk edilirim ve yalnız kalırım korkusu vardı. Çünkü yani erken yaşta anne baba boşanması bilmem ne falan filan, bir sürü bende de konu. Mevzularım var yani benim de. Yani çok travmatik bir hayatım olmasa da var bizde de bir şeyler yani. Ondan dolayı getirdiğim bir hani yalnız kalmaktan korku vardı. O yüzden de seri monogamik gidiyordum. Sonra bu şeye döndü. Ya abi ben ilişki yani beni kısıtlıyor, özgürlüğümü kısıtlıyor. Böyle bir şeye gerek yok. Ben neden yani hani birilerine sürekli hesap vermek zorundayım? Ben yalnız kalayım abi. İstediğim zaman sevişirim, istediğim zaman sevişmem. İstediğim zaman çıkarım, istediğim zaman çıkmam. Birine git dediğim, gel dediğim, hani öyle bir hayat yaşayayım dediğim ve buna müptezel olduğum zamanlar da oldu. Yani yalnız kaldıkça da böyle gerçekten mayalanıyor. İnsan yalnız kaldıkça o özgürlük duygusuna, o serbest olma konusuna alışıyor. Ama serbest kelimesinin mesela çok güzel bir anlamı vardır bence. Serbesti biz böyle o boşlukta süzülen bir şey zannederiz. Halbuki serbest çok böyle güzel bir kelime bütünleşiğidir. Serbaş, hani ser verip sır vermemek. Best de bez demek. Aslında serbest başı bağlı demek. Komik bir şekilde değil mi? İronik yani. Yani serbest olabilmek için bir şekilde çapanı bir yere atıyor olman gerekir. Sen eğer çapanı atmadan gemiyi böyle bırakırsan okyanusun ortasında, artık böyle deniz nereye isterse seni oraya götürür. Kontrol sende değildir o zaman. Çapanı atarsan ancak bir yere, köklenirsen yani bir yere, o zaman istediğin gibi gezebilirsin geminle. Yani eğer gerçekten yukarıya yükselmek istiyorsan köklerini de o kadar derine salmak zorundasın. Köklenmenin yolu da bence aile kurmaktır. Bak bu benim görüşüm. Ben bu doğrudur, bu budur demiyorum. Ama benim görüşümce köklenmenin tek yolu aile kurmak. Aile kurmak için de kendine hayat boyu yürüyecek bir yol arkadaşı bulmak en iyisidir. Ama sırf yalnızlığımı gidereyim diye bir kişiyle birlikte olmak insanı hayat boyu pişman edebilir. Ama bir aile kurmak, gerçekten sevdiğin insanı bulmak bir insanı hayatta köklendirip gerçekten mutlu bir yola da götürebilir. O yüzden yalnızlık evet bağımlılık yapar. Yalnızlığı sırf bozmak için biriyle birlikte olmayın. Ancak karşınıza sizi gerçekten etkileyen biri çıktıysa ve onunla biri yol yürüyebileceğinizi, eninde sonunda her şey bittiğinde o insanla beraber hayata bakıp neler atlattık be, bu hayatı da birlikte yaşadık, şu yapbozu birlikte oluşturduk diyebileceğiniz biri olduğunu da hissediyorsanız, onu da sırf yalnızlıktaki o özgürlük hissiniz için kaçırmayın, harcamayın. Bir ilişkide cinsellik aşamasını nasıl geçilmeli, partneri ikna etmek gibi sevgiliyken demiş. Biri de yanıt atmış, demiş ki sevgiliysen niye ikna ediyorsun oğlum demiş. Güzel. Ama ya sevgili diye de yani sürekli bir insan sevişecek diye bir şey yok yani her insanın. Bak az önce ne kadar farklı sorular geldi. Hani belki de bazısı vardır evlenmeden istemiyordur bunu, o güven duygusunu yaşamak istiyordur. Kimisi için sevgili olmak el ele tutuşmaktır. Kimisi için sevgili olmak öpüşmektir. Kimisi için sevgili olmak birlikte vakit geçirmektir. Yani sevgililik çok geniş bir kavram. Dolayısıyla hani cinselliğe zaman içerisinde gelir. Ama eğer baktınız hiç gelmiyorsa bunun için bir çaba sarf ediyor olmanız gerekir. Çaba nedir? Ne bileyim tatlı öpüşmeler, güzel akşam yemekleri, romantik yemekler. Romantik yemekler sırasında hafif hafif bu konuyla ilgili mesela bir şeyler söylemeler. Hafif romantikle erotik arası filmler izlemeler birlikte. Hani işin içerisinde böyle hani birazcık öpüşme, birazcık sevişme olan böyle güzel tatlı filmler izlemeler. Bir sürü liste yaptık filmlerle ilgili. Oralara da gidebilirsiniz. Cinsellikle ilgili olan filmler falan diye yaptık yani bayağı. Onlardan gidebilirsiniz. Birlikte izleyebilirsiniz. Yani sevişmeye konuşarak gelmek zor bir şey. Sevişmeye böyle bir akışla gelinir. O akışı da nasıl yaparsınız? Bir ortam hazırlamanız gerekir. Güzel bir yemek. Yani beş duyu, umami dediğimiz. Yani sevişmeye götüren şey umamidir arkadaşlar. Her şeyden olması gerekir. Beş duyuya da hitap edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Önce güzel bir kıyafet, güzel bir görünüm. Bir, göz. İki, güzel bir koku. Hem üstünüzde hem ortamda. Ne oldu? Buruna da hitap et. Kulak, güzel bir müzik, seksi bir müzik, jazz, chill out, bir liste ve güzel bir romantik konuşma, hoş bir konuşma. Ne oldu? Kulağa da hitap ettik. Sonra tat, güzel bir yemek. Yani lezzetli bir yemek. yiyecek iyi bir restoran ya da elinizle yaptığınız, ki daha iyidir, kendi başınıza güzel bir şekilde hazırladığınız, belki hazırlarken de yudumladığınız iki yudum böyle güzel bir şarap, işte onunla birlikte servis edilmiş güzel bir yemek. Ne oldu? Tatlı oldu. Sonra hafif güzel dokunuşlar, temas, biraz gıdıdan, biraz yanaktan, azıcık böyle elden, azıcık dudaktan, hafif hafif, küçük küçük güzel dokunuşlar, biraz saçı okşamalar, arkasından geçerken hafiften omuza dokunmalar, başka bir şey ister misin diye arkadan gelip üfürmeler. Bunları artık yani yavaş yavaş, ya bak yıllardır anlatıyoruz, bunları artık yavaş yavaş yapabilirsiniz. Beş duyu, umami arkadaşlar, umami. Umami her zaman insanı sekse götürey. Saçmalamanın son noktasında bu soruyu sonlandırıyor. Başka bir kadınla birlikte olan bir erkeği diğer bir kadınlar tarafından ilgi gördüğü doğru mu? Evet, tam tersi de kadınla birlikte değilsen kadınlar tarafından ilgi görmüyor mu? O da doğru. Ve son olarak eğer kadınlar tarafından ilgi görmüyorsa nasıl bir kadınla birlikte olabilir? Kesin mühendis bu, sayısalcı ha bak. Yemin, aha şuraya yazıyor, sayısalcı bu. Bak böyle gitmiş analitik. Lan sana helal olsun be. Seni var ya, almayan kadınlar var ya, pişman pişman. Bak ne güzel. Hayatta bütün sorunları çözer bu ha. Sana helal olsun. Senin alameti farikan oğlum. Sen sorunları analiz edip çözmekle bence mükellefsin. Sen insanların hayatlarındaki sorunları çözerek o insanları tavlayabilirsin. Ahan da sana bak, falcılık buradan. Yaptım karakter analizi hiç görmeden daha. Bunu yapabilirsin. Ama sana şöyle söyleyeyim. Başka kadınlarla birlikte olan erkekler ilgi görmez. Görüyorsa o kadının bir rekabet şeyi vardır, duygusu vardır ya da bazı problemleri vardır konuyla ilgili. Başka kadınlar tarafından ilgi gören erkek diğer kadınlar tarafından da ilgi görür. Yani bir erkek kadınlar tarafından genel olarak ilgi görüyorsa, etrafında kadınlar varsa ama sevgili yapmadıysa, onlardan biri sevgilisi değilse, o başka kadınlar tarafından da ilgi görecektir. Niye? Çünkü talep talebi yaratır ilişkide. Araştırmalar da bunu gösterir. Yani biri like alıyorsa çoğunlukla başkaları tarafından da like alır. Bunu araştırmasını da yapmışlar hakikaten. Yani daha çok beğeni alan erkeklerin fotoğraflarını gösterdiklerinde onların diğer kadınlar tarafından da daha çok ilgi gördüğünü gözlemlemiş. Yani bir erkek ilgi görüyorsa ancak sevgili yapmıyorsa o maksimum ilgiyi görecektir. Tam tersi, kadınla birlikte değilsen kadınlar tarafından ilgi görmüyor mu sorusunu da cevaplamış oldum böylelikle. Yani en çok ilgi gören erkek başkaları tarafından ilgi gören ancak onları sevgili yapmayan erkekti. Böylelikle kadın da şu olur. Acaba beni seçer mi aralarında? Acaba buradan hani bu kadar ilgi görüyorsa bunda ne var? Dur bir ben de bakayım. Dolayısıyla bu maksimum ilgiyi görür. Son olarak eğer kadınlar tarafından ilgi görmüyorsa nasıl bir kadınla birlikte olabilir? Bunu da başında cevapladım arkadaşlar. Herkes kendi ışığını bulmak zorundadır. Herkesin kendine ait bir pırıltısı vardır. Herkes bir şekilde o pırıltıyı bulmak zorundadır. Sen de kendi pırıltını bul. Kendi iyini bul yani. Sen hangi konuda iyisin? Bu. Kimisi çok iyi giyinir. Kimisi çok iyi konuşur. Kimisi zaten yakışıklıdır, dursa yeter. Kimisi de zengindir, parasıyla mutlu eder. Kimisi ne bileyim anlayışla mutlu eder filan. Sen de kendi problem çözerek belki mutlu edeceksin. Bu da çok büyük bir ihtiyaçtır kadınlar için. Ben mesela öyleydim. Yani tamam elim yüzüm de düzgündür ama dünyanın en yakışıklı adamı değilim sonuçta. Hani bir yani yanına bir şey de katman gerekiyor ya. Benim de mesela en şeylerimden, yani benim de alametlerimden biri, karşımdakini okurum. Okurum, anlarım ve ona onunla ilgili bir şeyler söylerim çok kısa bir süre içerisinde. Bu da insanların çözüldüğü hissini verir. O da hemen savunmanın arkasına geçmeme izin verir. Öyle olduğu zaman da böyle insanlar bırakırlar. Bir anda kendileriyle ilgili soru sorarken bulurlar. Peki bu nasıl? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Şunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir anda kendini bana teslim eder. Öyle yaptığı zaman da artık direksiyon bendedir. Direksiyon bendeyse de o araba benim istediğim yere gider. Ocak dışısın. Mesajlaşırken her gün cinsellik konuşmak istemiyorum dedi. O günden beri konusunu açmıyorum. Ne yapmam gerekiyor sizce? Dur yanıtları da bakayım. Bu da çok komik oluyor. İnan bana hiç bilmiyorum diye bir tanesi gelmiş alta. 3 günde bir konuşun demiş. Öyle gün de vermiş bir tanesi. Şimdi şöyle. O zaman mesajlaşırken değil, yüz yüzeyken konuşmayı tercih edebilirsin. Çünkü şöyle bir şey oluyor insanda, tamam mı? Şimdi herkes sexting sevmeyebilir. Yani seni de anlıyorum. Sen de istiyorsun ki yani oradan bir yol yapayım. Belki görüşme imkanınız çok yok. Hani en azından oradan birazcık hani ben de hani cinsel dürtülerimi hani tatmin edeyim. Bir hani bugünün şerefine hani bir anlık gelmez mi filan, hani böyle oralara götüreyim istiyorsun. Anlıyorum. Seni de anlıyorum. Ama bazısı bundan rahatsız olur, tamam mı? Çünkü burada konuşma kayıt altına alıyor ya. O da insanda güven hissi uyandırmıyor. Yani şimdi seni çok iyi tanımıyor olabilir. Ortam bombok olmuş zaten. Yani sen bunun screenshot'ını mı alacaksın? Sen bunu işte arkadaşlarına gösterip bunu havama atacaksın? Bilmiyor ki o orada sana atarken. O yüzden sana fotoğraf da atmayabilir, bunu yazmayabilir, ses de atmayabilir, anladın mı? Ve sen yaptıkça bunu, o sana cevap vermedikçe bundan rahatsız olacaktır. Çünkü bu bir diyalog değil, monoloğa dönecektir. O yüzden güzel, anlayışlı bir şekilde konuşup, diyaloğu çok güzel bir yerde tutup, birbirinizde keşfedeceğiniz daha güzel şeyler bulup, ondan sonra yüz yüze hale geldiğinizde bunu yüz yüzeyken açarsan, yani zaman içerisinde sana güvenirse karşındaki insan, güven verirsen, o zaman belki bu fantazilerini de yer yer gerçekleştirebilirsiniz. Hiç yapamayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi dijital ortam bombok bir ortam yani. Hani her şey olabilir abi. Her şey ya. Senin de başına gelebilir bu arada. Dolayısıyla en iyisi konuşmak istemeyen insanla mesajlaşırken konuşmayıp bunu yüz yüze bir platforma taşımak. Mesajlaşırken de onu yüz yüze bir yere taşıyacak o konuşmaları yapabilmek. Güven vermek, anlayışla yaklaşmak ve sabretmek. Sabır, anlayış, güven. Formül budur.
Yine gelmiş bak. Selam abi 16 yaşım var. Malum makinenin boyutu 23 santim. Normal minci gelmiş bak. 3 tane daha atmış.
Tamam inandık lan 23 santim. Tamam lan tamam 23 santim. Gel gel koy gel getir masaya koy. Gel. Allah aşkına masaya koy çanı çalacağım. Vallahi çanı çalacağım lan burada onunla. Çanı çalacağım. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel sorular sormuşsunuz. Umarım yani yeterli ve dozunda cıvıklık seviyesinde size faydalı olabilecek cevaplar vermişimdir. Sorularınız devam etsin lütfen. Turnemiz de devam ediyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve de yorum yapmayı unutmayınız. Turnemiz için de hemen en üstte pinlediğimiz o işte güzel tatlış linkten biletlerinizi alabilirsiniz. Orada bu konuların çok daha cıvık, çok daha eğlenceli hallerini anlatıyorum elbette. Sizin şehrinize de geliyoruzdur. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.